Ayrım 16.
Bu adamlar bizi tek pilotla ve bu uçakla daha fazla zorlayamazlardı. Burası ne biçim bir yer olursa olsun artık son karar yeri burasıydı. Her havaalanı bir karar yeri olabilirdi ama şimdi artık ne olacaksa olacaktı. Hakkımızda bir karar verilecekti. Bizim için bir şeyler yapılacaktı. Artık kaytarmak ve ertelemek olamazdı. Artık bu işin 2 veya 3 gün sürmeyeceğinden emindim. Öyle veya böyle bu sondu. İkinci kaptan gene konuştu. Kaptan Yezid bana uçağı terk etmemi teklif etti. Fakat ben burada kalacağım. Sonra dolaptaki kaptanın yanına geçmek istemiyorum. Bazıları güldü. Önce ben de güldüm. Sonra bu cümle ve gülüşüm beni ürpertti. Meslektaşı hakkında nasıl böyle konuşabiliyor? Arkadaşının cesedi ile nasıl böyle şakalar yapabiliyordu? Bu adam çıldırdı mı? Yoksa hepimiz mi çıldırdık? Böyle canilerle ölüler arasında kala kala sonunda yıllarca tımarhanede kalmış deliler gibi artık yalnızca kıkırdamayı mı beceriyoruz? Belki de ikinci kaptan gerçekten çıldırmıştır. Kimse olanlara çıldırmadan dayanamaz. Pilot hepimizden çok çile çekti. Delirecek biri varsa odur. Dünyanın yarısını bir deliyle uçtuk. Bu serüvenimize yeni boyutlar getirebilirdi. Bir bu eksikti. Neden bu da başımıza gelmesin? Hayır, başımıza geldi bile. Hepimiz onun gibi çoktan çıldırdık. Bizi hemen uçaktan alıp bir hastaneye götürecekler. Bir hapisten başka bir hapise. Ve biz zavallı Mallorca delileri orada mutlu olacağız. Her gün yarım saat havalandırma var diye sevineceğiz. Tuvaletler temiz diye, kokmuyor diye. Yemekler uzun masalarda yeniyor diye. Elbise değişebiliyor ve diş fırçalayabiliyoruz diye. Ve gardiyanların ellerinde bomba yok diye sevineceğiz. Gene indiğimiz yer hakkında herkes bir şey uyduruyordu. Söylentiye bakılırsa Somali'de bulunan Mogadishu isimli bir kentteymişiz. Ingeborg'la birlikte hemen uçak dergisini açıp Avrupa dışı uçak seferlerinin rotalarına bakıyoruz. Mogadishu, Mogadishu. Arap Yarımadası'nı araştırdım. Sonra Mısır kıyılarını deniz boyunca taradım. İşte burada, aşağıdaki köşede diye Ingeborg bağırdı. Afrika'da. Gerçekten Ekvator'a çok yakın bir yere, Afrika'ya inmiştik. Oo, amma uzağa gelmişiz dedi Bay Walter. Ben nihayet daha bildik bir yerlere, Avrupa'ya doğru çıkacağımızı ummuştum. Hayal kırıklığına uğradım. Fakat sonra içimde gurur gibi bir şey filizlendi. Afrika'daydık. Afrika'ya hiç gitmemiştim. Ve şimdi bu yarım dünya gezisi gibi bir şeydi laf aramızda. Afrika beni ultimatomdan daha çok ilgilendiriyordu. Zaten şimdi hangi ultimatomun hangi şartlarla ne zamana kadar geçerli olduğunu da bilmiyordum. Afrika'da olmamız daha iyi diye düşündüm. Afrikalılarla inatçı Araplardan daha kolay pazarlık edilebilir. Jutta sıralar arasında dolaşıyor ve bazen yavaş bazen yüksek sesle anlatıyordu. Az önce Alman büyükelçisiyle konuştum. Ona artık daha fazla dayanamayacağımızı bildirdim. Kaptanımızın öldüğünü söyledim. Uçakta hasta, yaşlı ve çocuklar var dedim. Hükümet şimdi her şeyi öğrendi. Büyükelçi anladı. Eminim birkaç saat içinde serbest kalacağız. Sadece Alman büyükelçisi sözü bile yeterli etkideydi. Kaç gündür ve kaç gecedir hiçbir hükümet temsilcisinden, büyükelçiden veya konsolos yardımcısından tek bir hece bile duymamıştık. Anlamsız herhangi bir söz bile bize o saatler içinde güç verebilirdi. Bir lafla teselli bulur yatışırdık. Bizi unutmadıklarını, feda etmediklerini anlardık hiç değilse ve şimdi Jutta'nın ağzından çıkan birkaç hecelik Alman büyükelçisi sözü bize yarı kurtuluş gibi gelmişti. Kahvaltı geç geldi. Sandviç, elma, keçi peyniri ve süt. Sütün değişik bir kokusu vardı. Kokladım. Bir damlacık tattım. Ekşimsi ve yanık bir tadı vardı. Nedir bu diye sordum. Bilmem dedi Ingeborg. Belki keçi sütüdür. Bilmeceyi çözmeye Bay Walter da katıldı. Keçi veya kısrak sütü olmadığını söyledi. Deve diye bağırdı. Sonra yüzünde bir sevinç belirtisiyle. Bu deve sütü. Bu sütü savaş zamanından bildiğini anlattı. Afrika Birliği'nden. Hayatında bir kere daha deve sütü içeceği için pek mutlu ve hevesli görünüyordu. Benimkini de ona verdim. Çünkü bu sütten tiksinmiştim ve kendi kendime nasıl olsa birkaç saate kadar özgür olacağız. Bu deve sütünü ağzıma almama hiç gerek yok dedim. Bay Walter'ın gözleri parlıyordu. Sütle askerlik dönemini birbirine karıştırıp Rommel'in komutasında başından geçenleri anlatıp böbürlenmeye başlarsa diye korktum. Ama yanılmışım. O biz kadınlara küçümseyen bir bakış fırlattı. Bizim onun anılarına değer birileri olmadığımızı fark etmişti zaten. Yalnız başına deve sütü ile birlikte savaş alanlarına gömüldü. Onun savaşı hayal ettiğini gördüm. Yezid yeni bir ultimatumu haber verdi. Az önce büyükelçiye son bir ultimatum bildirmiş. 5 saatlik bir süre. Saat 15'te sona erecek ve bir saniye bile uzatılmayacakmış. Gene kükrüyordu. Bize bağırıyordu. Sanki pazarlığı bizimle yapıyormuş gibi. Birkaç saat daha şişmiş bacaklara, ağrıyan bomboş bir kafaya dayanmalıydım. Birkaç saat daha. Birkaç saat daha benden yayılan pis kokuya, boğucu sıcağa ve bok kokusuna dayanmak, ne olacağını bilmemenin korkusuyla konuşamamak, tutulmuş kollar ve dizler, şu sakallı yüzleri, tabancaları ve bombaları seyretmek. Daha birkaç saat arkadaki kapıdan burnumuzda çürümenin kokusu ve daha birkaç saat politikacılara sorulacak aynı soru. Saatleri saymak istemiyordum ama gene de vaktin geçmesini bekliyor, yeni umutlara kapılmaktan kaçınıyordum. Kendimi oyalamaya çalıştım. Lufthansa'nın uçak dergisini karıştırdım. Uçuş seferlerini gösteren planın olduğu sayfayı inceledim. Serbest kaldığım zaman nerelere gitmek istersin? Dünyanın hangi köşesini görmek istersin? Hangi denize atlamak istersin? Hangi kentlerde kahve içmek istersin? Dünyanın bütün bölgeleri kahverengi ve yeşil renklere bürünmüş önümde yatıyordu. Belki sana küçük bir tazminat olarak bir uçak bileti hediye ederler. İstediğin yere gidersin. Çürüme kokusu veya her ne kokusu ise durmadan ekşi ekşi dalga dalga yayılıyordu. Burnumu tutuyordum ama bu koku beni hayallerimden koparıp tekrar uçağın içine çekiyordu. Uçmaya imkan yoktu. Gönlümün çektiği yere gidemezdim. Artık kaptan da gönlünün çektiği yere gidemeyecekti. Şu anda iyi biliyordum ki eğer tekrar evime kavuşursam bir daha asla uçmam. Bir uçağı bile görmek istemem. 100 tane beygir gücü ve en çekici gizli programı bile beni bir daha bu uçak gibi bir tabuta, 100 kişilik bir tabuta sokamaz. Bir daha asla uçmayacağım. Buradan sağ selamet çıksam da çıkmasam da bir daha uçmam. Kesinlikle uçmam. Ne Mallorca'ya, ne Tenerife, ne New York'a, ne Hong Kong'a. Şimdi serbest kalsak eve bile uçakla dönmem. Mogadishu denen bu yerde bir liman var mı diye araştırırım ve Hamburg'a veya Rotterdam'a gemiyle giderim. Yolcu gemileri de kaçırılmadığı sürece bir daha havaalanlarına adım atmam. Belki de evime dönebilirsem bir daha oradan dışarı hiç çıkmak istemeyeceğim. Hiç geziye çıkmayacağım. Evimde, laboratuvarımda kapanıp oturacağım. Bir daha asla şu korsan suratlıları veya benzerlerini görmeyeceğim. Uçmak yok artık. Hiç yok. Uçmak bitti. Bu düşünce beni üzmüyordu. Aksine rahatlatıyordu. Tamam artık bu son. Her şey geçti. Bir daha olmayacak. Kesinlikle uçmak yok. Saat 10.30. Birkaç saat daha. Birkaç saat daha. Gene gazete okumayı denemeli. Gezi haberleri kısmı kalmış elimde. Kendi kendime şunu oku bunu oku dedim. Artık bundan sonra sadece gezi kitapları, gezi haberleri okuyabilirsin. Land Rover ile uçakla ve deve ile Tunus gezisi. Fakat cümleleri kavramakta gittikçe güçlük çekiyordum. Cümlenin düzenli öğelerini anlayamıyor, özne, fiil, sıfat, nokta gibi gramer kurallarını ve araya sıkışan yardımcı cümleleri algılayamıyordum. Sadece emir cümlelerine alıştırılmışım veya iniltilere, sopa gibi kafamıza inen azarları ve tembih cümlelerini biliyordum. Başka türlü bir dil veya cümle kuruluşu veya bir bildiri bana yabancı geliyordu. Eskiden bildiğim şeyler öyle karmakarışık oldu ki. Şimdi bana bu yazı dilinin karmaşık düzeni sanki bir alaymış, şakaymış gibi geliyordu. Kısa cümleli ilanları daha iyi algılayabiliyordum. 1978 sizin mutluluk yılınız olacak. Goldman yıldız falı sizinle. Bu anlaşılabilir vaatti işte. Para yatırımlarını, fotokopi makinelerini, deniz motoru sergisinin ilanını okudum. Güçlü fotoğraflar ve oturaklı yazılar yaşamın bizim dışımızda sürmekte olduğunu ve hep böyle sürecek olduğunu bana anlattı. Gazete sütunları, gazeteler ne kadar eski olursa olsun sapasağlam yerinde duruyordu. Bankalar bu 5 gün içinde daha çok yatırım yapmıştı. Yıldız falları güzel şeyler vaat ediyordu. Fotokopi makineleri daha düzelmişti ve deniz motoru inşa edenler son perşembe günü tatil önerileriyle bugün olduğu gibi gurur duyuyorlardı. Bütün bunlar bizim dışımızda, biz ölsek de yaşasak da sürüp gitmişti. Ve son dakikada bunlar bizi havaya uçursalar da bütün bu parlak şeylerin üzerine bir çizik bile konmuş olmayacaktı. Ölüm ilanlarına bakmadan geçtim. Sonra batıl inançlı olmamaya karar verdim. Bir deneme yaptım ve kendi adımı, Ingeborg'un adını ve Petra'nın adını ilanlara yerleştirdim. Fakat Bay Walter'ın bile ismi bu ölüm ilanlarına uygun değildi. Burada yalnız yaşlı beylerin, iş adamlarının, bakanların, müsteşarların ve müşavirlerin isimleri vardı. Bizler için bir ilan yazısı tasarlamaya niyet ettiğim sırada uçağın arkasından gürültülü konuşmalar duyuldu. 22 numara öne doğru koştu ve genç bir adama kendisini izlemesini söyledi. Arkadan fısıldaşıyorlardı. Kaptanı dışarı taşıyorlar. Dönüp bakmak istemiyordum ama itiştirip kakıştırdıklarını, çekiştirdiklerini işitiyordum. Çarpma sesini duymayı bekledim. Sonra genç adam geri geldi. Yerine otururken yarım bir dönüş yaptı. Yüzü eskisinden daha solgundu. Biraz sonra ikinci pilot konuştu. Uçağı şimdi tekrar hareket ettirirsem korkmayın. Havalanacak değiliz. Sadece yerimizi değiştirmemiz bildirildi. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Oturduğum yere iyice büzüldüm. Uyuyamıyordum. Okumak imkansızdı. Konuşacak bir şey de kalmamıştı. Artık yalnızca bilmece çözmenin yararı olurdu. 5 harfli kemikli bir balık. 4 harfli Yunan tanrıçası. Canelettus'un gerçek soyadı. 7 harfli. Sözcüklerin hiçbiri aklıma gelmiyordu. Hava durumu sayfasında çarşamba günkü hava sıcaklıklarını okudum. Saat 13'e göre verilmiş. Birden aklıma bir şey geldi. Bay Walter'dan tükenmez kalemini rica ettim ve bloknotu çıkarıp deliler gibi sıcaklıkları yazmaya başladım. Berlin 14 derece, Bonn 16 derece, Brolage 12 ve devam. Bütün listeyi kopya ettim. Almanya'daki hava durumu, dış ülkelerdeki hava durumu ve nihayet Roma, İstanbul, Kahire 30 derece diye bitirince fazla düşünmeden borsa haberleri sayfasını açtım ve ele sığacak şekilde katladım ve başladım yazmaya. Ah, mü, vers, ah, rük, adler ve peş peşe sayfaları doldurarak yazdım, yazdım ve sayılar arasında gömüldüm. Firma isimleri ve gizemli yüksek kur, alçak kur deyimleri arasında kayboldum. Sayılar ve isimler başımdan aşağı boşanıyordu sanki. Beni örtüyorlardı, ısıtıyorlardı. Onlara sığındım ve zamanı unuttum. Birden saat 13 dediler. 2 saate kadar ultimatum sona erecekmiş. Kısa uykumdan uyandım. Bloknot ve gazete hala kucağımdaydı ve kalemi elimde tutuyordum. Ne demek 2 saat içinde diye Ingeborg'a sordum. Ne bileyim ben. Elimdekileri filenin içine koydum. Kalemi Bay Walter'a geri verdim. Üstümü başımı düzelttim ve soğukkanlı olmayı denedim. 2 saat içinde her şeyin biteceği düşüncesine kendimi alıştırdım. Hiç değilse bir karara, bir sona varılacaktı. Şimdi yaptığım aptalca uğraştan utanıyordum. Ölmeden 3 saat önce kadın hava durumu listesini yazmış. Rainer veya annem babam bunu öğrenseler hakkımda ne düşünürler? Mutlaka beni çıldırdı zannederler. Kesinlikle çıldırmış derler. Kimsenin bunu öğrenemeyeceğini bilmek içimi rahatlattı. Bilen 2 kişi, Bay Walter ve Frau Ingeborg da benim gibi susmuş olacaklar. Ben ölürsem onlar da ölecek. Son yaptığım aptallığı kimse öğrenmeyecek. Elbette bu zamanı daha iyi değerlendirebilirdim ama neden ve neyle? Yanımda oturanlarla artık konuşamıyordum. Bizi kaçıranlarla pazarlık edemiyordum. Ölümle, sonla ilgili düşünceleri son günler ve geceler boyunca 100 kere zihnimden geçirmiştim. Her şey yapılmış, her şey söylenmiş, her şey düşünülmüştü. Koridorun öbür tarafında, Schmidt'lerin yanındaki boş yerde şimdi ikinci pilot Fuchs oturuyordu. Herhalde ben uyuklarken onu oraya oturtmuşlardı. Buruşuk üniforması, uzamış sakallar ardına gizlenmiş yüzüyle bu adam herkesten daha yorgun ve bitkin görünüyordu. Gözleri kapalıydı ve hep aynı sözleri mırıldanıyordu kendi kendine. Ne aptalım, ne aptal. Bir süre sonra ona sormaya cesaret ettim ve herhangi bir zamanda beni cevapladı. Aptallık ettim. Bu pis herifin hayatını kurtardım. Nasıl olduğunu sorunca anlattı. Fısıltı ile kesik kesik konuşuyordu. Bundan önceki iniş sırasında Aden'de tam kuma oturmak üzereyken birden Yezid'in bağlı olmadığını görmüş. Ve uçağı hemen yukarı kaldırmış. Yoksa Yezid camdan dışarı fırlar, fare gibi ezilir ölürmüş. Ve mutlu son. Hepimiz kurtulurmuşuz. Doğrusu onu kınayacak halde değildim. Öndeki kan lekesine bakıyordum. Dergiyi kana bulandığı için kaldırmışlardı. 2 saat. Daha çok şey olabilir. Şimdiye kadar hiçbir şey söylendiği ve beklendiği gibi gitmedi. Her zaman tam son dakikada bir değişiklik oluyordu. 2 saat. Bir ikazdan başka bir şey değil. Dışarıdakiler hala pazarlık halindeler. Hükümetin haberi oldu. Yalnız değiliz. Çok acıkmıştım. Ama yemek getirmek için bir hazırlık yapmadıklarından memnundum. Soğuk piliç budunu idam yemeği diye düşünmeden yiyemezdim. Kendimi bir restoranda yemek yerken buldum. 2 saat sonra dışarıda yolcu salonuna giriyor olacaktık. Gözlerimizi ovuşturacak, kurtuluşumuzun şerefine kadeh kaldıracaktık ve havaalanı restoranında pencere kenarında oturup uçağımıza bakarak şahane bir yemek ısmarlayacaktık. Ne ısmarlardım? Bir biftek? Hayır, biftek olmasın. Yanında patates kızartması olan herhangi bir şey. Evet, patates kızartması olmalı. Mogadishu'da yenen patates kızartması ve jambonlu yumurta. Elebaşı konuşmaya başlamadan boğazını temizledi, öksürdü. Tuvalete gitmek isteyen varsa hemen gitsin. 15 dakika sonra buna artık izin verilmeyecektir. Ondan sonra ultimatumun bitmesine 1 saat zaman kalacak. Pek az kişi el kaldırdı. Ben kalkmadım. Bir kere daha kokularla boğuşmak niyetinde değildim. Her şeyden önce de göze çarpmak istemiyordum. Ortalıkta görünmektense başımı içeri çekip bu saatin geçmesini beklemeyi yeğlemiştim. Kimseye kendimi göstermek istemiyordum. Neden bilinmez, utanıyordum. 22 numara birinci mevki duvarına yeni dinamit lokumları yerleştiriyor, fitilleri bağlıyordu. Eğer gerçekten sadece 1 saat kaldıysa artık temiz bir havaya çıkmak ve gezinti yapabilmek olanağım yok demektir diye düşündüm. Bitti artık. Asla yeşillikleri görmek yok. Alfabya'ya gitmek yok. Nöhüm'deki tenha parkta, Tübingen'de, Neckar'da gezinmek bile yok. Eğer son bir şey dilemek hakkım olsaydı şunu dilerdim. Bir kere daha, 2-3 saat bir parkta gezinmek ya da çayırlarda, Mayıs ayında uçsuz bucaksız çimenliklerde koşmak. Birkaç dakika sonra Yezid tekrar mikrofonu aldı. Sizlere önemli bir haberim var. Faşist Alman hükümeti son ultimatumumuzu kabul etmedi. 4 gün boyunca pazarlık yaptık. Faşist Alman hükümeti sizlerin ölmenizi istiyor. İnsanlık göstermiyor. Ne bizim tutuklu yoldaşlarımıza ne size. Üzgünüm. Ultimatum 51 dakika sonra bitecek. Ben daha tam anlayamadan hostes Jutta fırladı ve Yezid'le konuştu. Adam başını eğdi. Birlikte pilot kabinine geçtiler. Kapıyı açık bıraktılar. Jutta Alman büyükelçisi ile konuşmak istediğini bildirdi. Aynı anda uçağın içindeki mikrofonu da konuşuyordu. İngilizce yavaş yavaş duraksayarak fakat yüksek sesle söylüyordu ama yarım yamalak anlayabiliyordum. Ölmeye mecbur olduğumuzu, cesur, çabuk olsun, böyle şeylerin mümkün olduğu bir dünyada. Hükümeti anlamıyorum. Sorumluluk, vicdanında suçluluk duygusuyla yaşamak, tam anlamıyla. Bu sondur. Jutta daha fazla konuşamadı. Doğrudan bize hitap etti. İşittiniz, bir kere daha her şeyi denedim, reddettiler. Bitti. Artık hiçbir umudum kalmadı. Artık ancak dua edebiliriz. Dua edin. Dua edin. 22 numara Almanca anlarmış gibi bağırdı. Pray, pray. Bu bir emirdi. Kolunda sallanan çorap parçalarına baktım. Tabancası, bombası yoktu. İşportacılara dönmüştü. Sakallı, sinirli, sanki kıymetli malları alt üst edilmiş gibiydi. Onun işi havaya uçurmaktı. Şimdi böyle kolunda kadın çorapları sallanarak orta yerde durmak onu gülünç duruma düşürüyordu. Oynadığı kahramanlık rolüne yakışmıyordu. Şaşırıp kalmıştı. Onun bu şaşkın, zavallı ve ne yapacağını bilmez halini görünce bu soğuk görünüşlü gencin içindeki korkuyu fark ettim. Ve artık hiç kuşku yok. Bu iş ciddi dedim. Daima sinirli, kızgın bir tip görünümünü veren elebaşı ise şimdi iyice sakinleşmişti. Ve çok yumuşak ve neredeyse acıyan bir ses tonuyla konuşuyordu. Üzgünüm baylar bayanlar. Şimdi yapmak zorunda olduğumuz şeyden nefret ederim. Fakat Alman hükümeti bize başka seçenek bırakmadı. Ancak 43 dakikamız kaldı. Erkekler birer birer koridora çıkarıldılar. Elleri arkalarından bağlandı. 22 numara bağlıyordu, 31 numara bağlıyor, 28 numara bağlananları yerlerine iterek oturtuyordu. Yezid de yardım ediyor, arada sırada da pilot kabinine koşuyordu. Koridorda eskisi gibi çalımlı yürümüyordu artık. Ekip işini iyi biliyordu. İnsanları ölüme hazırlamakta deneyimliydiler sanki. Yavaş yavaş ve aynı oranda korku, öfke yeşerdi. Her şeyin akıllı uslu, herhangi bir tereddütle karşılaşılmadan ölüm sandalyesine, elektrikli sandalyeye sıkıca bağlanmış insanlarla sona, en kötü sona doğru ilerleyişini sessiz sedasız seyretmek zorundaydım. Demek gerçekten bizi öldürecekler bu domuzlar. Adam, Alman hükümeti bize başka seçenek bırakmadı dedi. Domuzlar, hepsi domuz. Bu dört kişi de, hükümettekiler de, domuzun büyüğü hangisi acaba? Bize öldürten kim? Burada bizi havaya uçuracak olanlar mı? Yoksa bizi buradan kurtarabilecekken çıkarmayanlar mı? Bizi bağlayan kim? Buradakiler mi? Yoksa bizi bir hiçmişiz gibi feda edenler mi? Sanki ülkemizde bir insan olmamışız veya konuşulmaya değer birileri değilmişiz gibi bizlere bir teselli sözcüğü bile söylemediler. Bizim için bir şey yaptıklarını, ilgilendiklerini belirtecek bir hareket bile yok. Bizi böyle bileklerimizi kesip bağırtacak kadar sıkı sıkı naylon iplerle bağlayan kim? Dinamitleri gözümüze sokan kim? Buradakiler mi? Yoksa 9 devlet düşmanını hapiste tutmak için 90 yolcunun özgürlüğünü feda edenler mi? Bu devlet düşmanları kim? Bizim gibi basit yolculara ne yaparlar ki? Bunlar yukarıdaki beyefendiler için tehlikeli olduklarından serbest bırakılmıyorlar. Bağlarıma karşı kendimi böyle savunuyordum. Ele başım acele ediyordu. Adamlarını telaşa veriyordu. Kendisi de yardım ediyor, ara sıra düğümleri sıkıştırıyordu. Sanki her şey buna bağlıydı. Şimdi sıra kadınlara gelmişti. Ne kadar da bol çorap varmış. Hepimize yetti. Ingeborg hemen saatini kolundan çıkarıp önündeki fileye koydu. Dört kişi çabuk çalışıyorlardı. Önce Ingeborg'u sonra beni bağladılar. Koltuklara itiştirip kemerlerimizi takıp kapattılar. Çoraplar bileğimi sandığım kadar acıtmadığı halde kızıyordum. Böyle bağlı olarak kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyordum. Hırsız polis oyunu oynuyorduk sanki ya da kızıldericilik. Vaktiyle bir gün komşumuzun oğlu Roland, uzun boylu küstah Roland beni öyle sıkı bağlamıştı ki kaçamamıştım ve bas bas bağırmıştım.